Ayrım 36, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 317. Bölüm 16, Siyah ve Beyaz. Herhangi bir ulusun kuruluşu o ulusun yurttaşları için kutlama nedeniyken, Avustralyalıların 1988'deki 200. kuruluş yıl dönümlerinde özel bir kutlama nedenleri vardı. First Fleet ile 1788'de Sydney'in gelecekteki yerine inen bir grup kolonici bazı engellerle karşılaştı. Avustralya hala bilinmeyen bölgeydi. Koloniciler ne olacağını ve nasıl hayatta kalacaklarını bilmiyorlardı. 8 ay süren bir deniz yolculuğuyla ülkelerinden 24 bin kilometre uzağa gelmişlerdi. İngiltere'den yeni bir destek gemisi gelene kadar 1,5 yıl aç bir şekilde geçecekti. Acımasız 18. yüzyıl yaşam biçiminin en gaddar özellikleri yüzünden zaten sarsıntıya uğramış olan yeni yerleşimcilerin çoğu hükümlüydü. Bu başlangıca rağmen yerleşimciler hayatta kaldılar, zenginleştiler, kıtayı doldurdular, demokrasiyi kurdular ve farklı bir ulusal karakter inşa ettiler. Uluslarının kurtuluşunu kutlarken Avustralyalıların gurur duyması boşuna değildi. Buna karşın bir grup protestocu kutlamaları sabote etti. Beyaz yerleşimciler ilk Avustralyalılar değildi. Aslında Avustralya'ya bugün genellikle Avustralya aborjinleri olarak adlandırılan ve Avustralya'da siyahlar olarak da bilinen insanların ataları tarafından yaklaşık 50 bin yıl önce yerleşilmişti. İngilizlerin yerleşimi sırasında burada yaşayan orijinal nüfus yeni yerleşimciler tarafından öldürüldü ya da diğer nedenlerle öldü. Bu da hayatta kalanların çağdaş torunlarının bazılarının kutlama yapmak yerine 200. yıl protestosu sahnelemesine neden oldu. Kutlamalar tam olarak Avustralya'nın nasıl beyaz olduğu üzerine odaklanmıştı. Bunun yerine bu bölüme Avustralya'nın siyah olmaktan nasıl vazgeçtiğine ve cesur İngilizlerin nasıl soykırım yaptığına odaklanarak başlayacağım. Beyaz Avustralyalıların gücenmemesi için şunu açıklığa kavuşturmalıyım. Onların dedelerini emsalsiz ve korkunç bir şey yapmış olmakla suçlamıyorum. Aksine aborjinlerin ortadan kaldırılmasını tartışma nedenim kesinlikle bu durum emsalsiz olmadığı içindir. Bu meydana gelme sıklığının pek az insanın farkında olduğu bir olayın iyi belgelenmiş bir örneğidir. Soykırım sözcüğüyle tanışmamız büyük olasılıkla Nazi toplama kamplarındaki cinayetlerle olmuşsa da bunlar bu yüzyılda bile en geniş ölçekli soykırım değildir. Tazmanyalılar ve yüzlerce diğer halk olan daha küçük ölçekteki başarılı yok etme kampanyalarının çağdaş hedefleriydi. Dünyanın her yerine dağılmış sayısız insan yakın geleceğin potansiyel hedefleri durumundadır. Yine de soykırım öyle acı verici bir konudur ki onun hakkında düşünmemeyi tercih ederiz ya da iyi insanların soykırım yapmayacağına, bunu ancak Nazilerin yapacağına inanmak isteriz. Fakat onun hakkında düşünmek istemeyişimizin sonuçları var. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşen soykırımları durdurmak için çok az şey yaptık ve bundan sonra gerçekleşebilecek yerler için de hazırlıklı değiliz. Çevresel kaynakları tahrip etmemizle birlikte nükleer silahlara eşlik edebilecek soykırım eğilimlerimiz insan türünün gerçekleştirdiği tüm ilerlemeyi bir gecede terse çevirecek en olası iki aracı oluşturmaktadır. Sıradan insanların olduğu kadar psikologların ve biyologların bir kısmının da soykırıma artan ilgisine karşın bununla ilgili temel sorular tartışmalıdır. Herhangi bir hayvan kendi türünün üyelerini sürekli olarak öldürmekte midir? Yoksa bu bir hayvan öncülü olmaksızın insan icadı mıdır? Tüm insanlık tarihi boyunca soykırım nadiren görülen bir aşırılık mıdır? Yoksa sanat ve dille birlikte insana özgü bir özellik olarak değerlendirilecek kadar genel bir durum mudur? Modern silahların bir düğmeye basarak soykırım yapmaya olanak tanıması ve böylece kardeş insanları öldürmeyi engelleyen içgüdülerimizi azaltması nedeniyle görülme sıklığı artmakta mıdır? Gerçekleşen pek çok soykırım neden bu kadar az dikkat çekmektedir? Soykırım yapanlar normal dışı bireyler midir? Yoksa bunlar alışılmadık durumlar içinde kalan normal insanlar mıdır? Soykırımı anlamak için dar bir bakış açısıyla ilerleyemeyiz ve biyoloji, ahlak ve psikolojiye başvurmak zorundayız. Dolayısıyla soykırım araştırmalarımız onun hayvan atalarımızdan 20. yüzyıla varan biyolojik tarihiyle başlayacaktır. Katillerin soykırımı kendi ahlak kurallarıyla nasıl bağdaştırdığını sorduktan sonra soykırımın failler, hayatta kalan kurbanlar ve gözlemciler üzerine olan psikolojik etkilerini inceleyebiliriz. Fakat bu soruların cevaplarını araştırmadan önce soykırımın geniş bir sınıfının tipik bir örneği olarak Tazmanyalıların yok edilmesiyle başlamak faydalı olacaktır. Tazmanya bölge özellikleri bakımından İrlanda'ya benzeyen dağlık bir adadır ve Avustralya'nın güneydoğu kıyısı boyunca 320 kilometre uzanmaktadır. 1642'de Avrupalılar tarafından keşfedildiğinde Avustralya anakarasındaki aborijinlerin akrabası olan yaklaşık 5000 avcı toplayıcı beslemekteydi. Ve herhangi bir çağdaş halkın sahip olacağı en basit teknoloji mevcuttu. Tazmanyalılar yalnızca birkaç tipte basit taş ve odun alet yapmışlardı. Anakara'daki aborijinler gibi onlar da metal aletler, tarım, hayvancılık, çömlekçilik ve ok ve yay yoktu. Anakara'dakilerden farklı olarak bumerang, köpek, balık ağı, dikiş bilgisinden yoksundular ve ateş yakamıyorlardı. Dipnot, yazarın bu konudaki görüşleri tartışmalıdır. Kimi arkeologlar Tazmanyalıların ateş yakabildiklerini savunmaktadır. Daha detaylı bir inceleme için bakınız Timothy Taylor, Yapay Maymun, Alfa Bilim dizisi çeviren Aylin Muhaddisoğlu, 2012. Tek deniz araçları yalnızca kısa yolculuklar yapılabilen sal olduğu için yükselen deniz 10 bin yıl Tazmanya ile Avustralya arasında geçişi kapattığından beri Tazmanyalılar diğer insanlarla iletişim kuramadılar. Kendi özel evrenleriyle sınırlı kalmış olarak insanlık tarihindeki en uzun yalıtılmışlığı yaşadılar. Yalnızca bilim kurgu filmlerinde görülebilecek bir yalıtılmışlık. Avustralya'nın beyaz kolonicileri bu yalıtılmışlığa son verdiğinde dünya üzerinde birbirini anlamak için Tazmanyalılar ve beyazlar kadar az donanımlı kimse yoktu. Bu iki halkın dramatik karşılaşması Britanyalı denizciler ve yerleşimciler 1800'ler civarında oraya varır varmaz çatışmaya döndü. Beyazlar Tazmanyalıların çocuklarını işçi olarak çalıştırmak için kadınlarını düşüp kalkmak için kaçırdılar. Erkekleri ya sakat bıraktılar ya da öldürdüler. Avlanma sahalarına izinsiz olarak girdiler ve Tazmanyalıları kendi topraklarından temizlemeye çalıştılar. Dolayısıyla çatışma hızlı bir biçimde insanlık tarihi boyunca soykırımın en sık görülen nedeni olan yaşam alanına odaklandı. İnsan kaçırmaların bir sonucu olarak 1830'da Kuzeydoğu Tazmanya'daki yerel popülasyon hiç çocuk kalmaksızın 72 erkek ve 3 kadına inmişti. Bir çoban çivi dolu mafsallı bir tüfekle 19 Tazmanyalıyı vurdu. Diğer 4 çoban bir grup yerliyi tuzağa düşürüp 30'unu öldürdü ve bunların vücutlarını bugün Victory Hill olarak bilinen bir uçurumdan aşağı attı. Tazmanyalılar doğal olarak buna misillemede bulundu. Tabii sonra beyazlar da misilleme yaptı. Artan gerginliği sonlandırmak için Vali Arthur, Nisan 1828'de Tazmanyalılardan adalarının Avrupalıların zaten yerleşmiş olduğu kısmını terk etmesini istedi. Bu isteğin yerine getirilmesi için valinin desteklediği serseri topluluğu olarak isimlendirilen bir grup ve polisin önderlik ettiği mahkumlardan oluşan bir grup Tazmanyalıların peşine düşüp onları öldürdü. Kasım 1828'de sıkı yönetim ilan edilmesiyle askerlere yerleşim bölgelerinde gördükleri her Tazmanyalıyı öldürme yetkisi verildi. Sonra yerliler için ödül ilanı yapıldı. Canlı yakalanacak her yetişkin için 5 Britanya poundu, her çocuk içinse 2 pound. Siyah yakalama Tazmanyalıların koyu renk derileri nedeniyle böyle söyleniyordu. Resmi serseri toplulukları kadar özel kişilerce de takip edilen büyük bir iş haline geldi. aynı zamanda yerlilere karşı uygulanacak etraflı bir politika önermek üzere Avustralya'nın Anglikan başrahibi olan William Broughton'ın önderliğinde bir komisyon kuruldu. Yerlileri köle olarak satmak için yakalamak, onlara tuzak kurmak ve zehirlemek ya da onları köpekleri kullanarak avlamak gibi önerileri gözden geçirdikten sonra komisyon yerliler için verilen ödüllerin devamı ve atlı polislerin kullanılması konusunda uzlaşmaya vardı. 1830'da dikkate değer bir misyoner olan George Augustus Robinson, kalan Tazmanyalıları yakalaması ve onları 50 kilometre ötedeki Flinders adalarına götürmesi için kiralandı. Robinson, Tazmanyalıların iyiliği için çalıştığına ikna olmuştu. Başlangıçta ona 300 pound ödendi ve iş bittiğinde 700 pound daha ödenecekti. Gerçek tehlikeler ve zorluklardan geçerek ve Truganini isimli cesur yerli kadının yardımıyla kalan yerlileri getirmeyi başardı. Başlangıçta teslim olmazlarsa onları bekleyen kötü talihi anlatıp ikna ederek, sonra silah tehdidiyle Robinson'ın tutsaklarının çoğu Flinders yolunda öldü. Fakat 5000 kişilik önceki popülasyondan geriye kalan yaklaşık 200 kişi buraya ulaştı. Robinson, Flinders adasında hayatta kalan yerlileri Hristiyanlaştırmak ve uygarlaştırmak konusunda kararlıydı. Kurduğu yerleşim yeri rüzgarlı bir alan ve çok az içilebilir suyuyla bir hapishaneyi andırıyordu. Çocuklar uygarlaştırma işini kolaylaştırmak için anne ve babalarından ayrılmıştı. Sistematik hale gelen günlük plan İncil okumalarını, ilahi söylemeyi ve temiz ve düzenli olmak için yatakların ve tabakların kontrol edilmesini kapsıyordu. Fakat hapishane diyeti hastalıklarla birlikte yerlilerin ölümüne yol açan yetersiz beslenmeye neden oldu. Birkaç bebek birkaç haftadan biraz daha fazla yaşadı. Valilik yerlilerin ölüp gitmesi umuduyla harcamaları azalttı. 1869'da yalnızca Truganini, bir başka kadın ve bir erkek canlı olarak kalmıştı. Bu son üç Tazmanyalı, onların insanlar ile kuyruksuz maymunlar arasındaki kayıp halka olduğuna inanan bilim insanlarının ilgisini çekmişti. Son erkek olan William Lanner, 1869'da öldüğünde, biri Tazmanya Kraliyet Topluluğundan Dr. George Stockel'ın önderliğindeki, diğeri Kraliyet Cerrah Koleji'nden Dr. W.I. Crowther'ın önderliğindeki rakip iki doktor grubu, Lanners'ın mezarını dönüşümlü olarak kazıp cesedin bazı kısımlarını kesip çaldılar ve tekrar gömdüler. Dr. Crowther başı, Dr. Stockel elleri ve ayakları ve bir başkası kulakları ve burnu kesip hatıra olarak sakladı. Dr. Stockel, Lanner'ın derisinden tütün kesesi yapmıştı. Son Tazmanyalı kadın olan Truganini, 1876'da ölmeden önce, ölümü sonrasında benzer bir kesme biçme işleminden korktuğu için beyhude bir çabayla denize gömülmeyi istedi. Korktuğu başına geldi. Kraliyet topluluğu iskeletini mezarından çıkardı ve 1947'ye kadar tutulduğu Tazmanya Müzesi'nde bunu halka sundu. Müze 1947'de Truganini'nin iskeletinin gösterilmesinin uygun olmadığına ilişkin şikayetlerle dolup taştı ve onu yalnızca bilim insanlarının görebileceği bir odaya taşıdı. Bu da uygunsuz olması nedeniyle şikayetlere neden oldu. Sonunda 1976'da Truganini'nin ölümünün 100. yıl dönümünde müzenin itirazlarına rağmen iskelet yakıldı ve külleri onun talep ettiği gibi denize savruldu. Tazmanyalılar sayıca az olsalar da yok edilmeleri Avustralya tarihini bu sayıyla orantısız biçimde etkilemiştir. Çünkü Tazmanya Avustralyalıların yerli sorununu çözeceği ilk Avustralya kolonisiydi ve en yakın nihai çözüme ulaşmıştı. Görünüşe göre bunu tüm yerlilerden kurtularak başarmıştı. Aslında Tazmanyalı kadınların bazı çocukları beyaz avcılar tarafından kurtarılmıştı ve bu çocukların torunları onları ne yapacağını bilemeyen Tazmanya hükümeti için bugün utanç kaynağıdır. Avustralya anakarasındaki çoğu beyaz Tazmanya çözümünün kusursuzluğunu kıskandı ve bunu taklit etmek istedi. Fakat bundan öğrendiği dersler de vardı. Tazmanyalıların ortadan kaldırılması yerleşim olan alanlarda kent basınının gözü önünde gerçekleştirilmişti ve bazı olumsuz yorumlar almıştı. çok daha fazla sayıdaki ana kara aborijinlerinin yok edilmesi şehirden çok uzaklarda, sınırda ya da sınırın ötesinde gerçekleşti. Anakara'daki hükümetin bu politikasını yürütme aracı, Tazmanya hükümetinin serseri toplulukları üzerinde modellenmişti. Ve aborjinleri sürmek ya da öldürmek için ara ve yok et taktiğini kullanan ve yerli polisler olarak adlandırılan atlı polislerin bir kolundan oluşuyordu. Tipik strateji geceleyin bir kampın etrafını sarmak ve şafaktaki saldırıda kamp sakinlerini vurmaktı. Beyaz yerleşimciler aborijinleri öldürmek için zehirli gıdaları da yaygın olarak kullandılar. Başka bir genel uygulama hapse götürülüp orada tutulan aborijinlerin boyunlarından zincirlenerek bir arada tutulmasıydı. Britanyalı romancı Anthony Trollope, Avustralyalı siyah adam için gitmesi gerektiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Gereksiz acılar çekmeden ölmesinin gerekliliği, bu sorunla ilgilenen hepimiz için amaç olmalıdır diye yazdığında, 19. yüzyılda İngilizlerin aborijinlere karşı egemen tutumunu ifade ediyordu. Bu taktikler Avustralya'da 20. yüzyıla kadar uzun bir süre devam etti. 1928'de Alice Springs'te gerçekleşen bir olayda polis 31 aborijini katletmişti ve Avustralya parlamentosu katliam raporunu reddetti ve polis değil de hayatta kalan 2 aborijin cinayetten yargılandı. Boyun zincirleri hala kullanılıyordu ve 1958'de Batı Avustralya Devlet Polisi'nin komiseri Melbourne'daki Herald gazetesine aborijinlerin zincirlenmeyi tercih ettiklerini açıkladığı sırada zincirler insancıl olarak nitelenip savunuldu. Anakara'daki aborijinlerin sayısı çok fazla olduğundan Tazmanyalılar gibi tamamen yok edilmemişlerdi. Yine de Britanyalı kolonicilerin 1788'de buraya varmasından 1921'de yapılan nüfus sayımına kadar aborijin popülasyonu yaklaşık 300 binden 60 bine inmişti. Bugün beyaz Avustralyalıların kanlı tarihlerine karşı tutumları oldukça çeşitlilik göstermektedir. Hükümet politikası ve çoğu beyazın kişisel görüşü aborijinlere sempati yönündeyken diğer beyazlar soykırımın sorumluluğunu almak istememektedir. Örneğin Avustralya'nın başlıca haber dergilerinden biri olan The Bulletin 1982'de beyaz yerleşimcilerin Tazmanyalıları yok ettiğini öfkeli bir şekilde inkar eden Patricia Coburn isimli bir kadının mektubunu yayımladı. Aslında diye yazmıştı Bayan Coburn, yeni yerleşimciler barışsever insanlardı ve yüksek bir ahlaka sahipti. Oysa Tazmanyalılar hain, kanlı, savaş yanlısı, iğrenç, açgözlü, parazitli ve frengi yüzünden şekilleri bozulmuş insanlardı. Dahası yavrularına çok kötü bakım veriyorlardı, asla banyo yapmıyorlardı ve iğrenç evlilik geleneklerine sahiptiler. Bu kötü sağlık uygulamaları ve ölüm arzuları nedeniyle öldüler ve dini inançları yoktu. Binlerce yıl orada var olduktan sonra tam da yeni yerleşimcilerle çatıştıkları zaman ölmeleri yalnızca tesadüftü. Yerleşimcilere katliam yapanlar Tazmanyalılardı. Tersi söz konusu değildi. Ayrıca yerleşimciler sadece kendilerini savunmak için silahlanmışlardı. Yoksa silahları yabancıydılar ve bir kere de 41 Tazmanyalı'dan daha fazlasını ateş etmemişlerdi. 36. ayrımın sonu. Sayfa 324.